Ayrım 2. Babamın bir zamanlar Belucistan'da siyah bir ayıyla güreştiği rivayet edilirdi. Öykü bir başkası ile ilgili olsaydı Afganların abartma huyunu anımsar, laf deyip geçerdik. Ne yazık ki ulusal bir hastalığa dönüşmüş olan bu huya göre birinin oğlunun doktor olduğuyla övündüğünü duyunca çıkarmanız gereken sonuç şudur. Oğlan büyük bir olasılıkla lisedeyken bir biyoloji sınavından iyi not almıştır. Ama baba hakkındaki herhangi bir öykünün doğruluğundan hiç kimse kuşku duyamazdı. Kuşkusu olanlar da babanın sırtındaki ince, uzun tırnak izlerine bakabilirdi. Babanın güreşini gözümün önünde defalarca canlandırdım, rüyamda bile gördüm. O düşlerde baba ile ayıyı birbirinden bir türlü ayıramazdım. Babaya o ünlü lakabını takan kişi Rahim Han'dı. Tufana, bir başka deyişle Kasırga Bey. Bu takma at babama gerçekten yakışıyordu. O bir doğa olayı, iri yarı peştunların kusursuz bir örneğiydi. Gür bir sakalı, kendisi kadar asi, kıvırcık kahverengi saçları, bir söğüt ağacını kökünden sökebilecek kadar güçlü görünen elleri ve Rahim Han'ın tanımıyla şeytana bile diz çöktürecek kadar keskin, siyah gözleri vardı. Davetlerde bir 90'lık cüssesiyle salona bir fırtına gibi dalar, bütün başlar güneşe dönen ay çiçekleri gibi ona çevrilirdi. Baba uykusunda bile görmezden gelinmesi olanaksız biriydi. Kulaklarıma pamuk tıkar, yorganı başıma çeker, yine de babanın horultusunu duyardım. Bir kamyon motorunun gümbürtüsünü andıran horultular duvarları delip geçerdi. Üstelik yatak odam koridorda, babanın odasının tam karşısındaydı. Annemin onunla aynı odada uyumayı nasıl başardığını hala anlayabilmiş değilim. Onunla tanışsaydım, anneme sormak istediğim şeylerden biri de budur. 1960'ların sonlarına doğru ben 5-6 yaşlarındayken baba bir yetimhane yaptırmaya karar verdi. Ayrıntıları Rahim Han'dan dinledim. Babanın hiçbir mimarlık deneyimi olmamasına karşın projeyi kendi elleriyle çizdiğini anlattı. Aklı başında tanışları bu saçmalığa son verip bir mimar tutmasını öğütlemiş. Baba elbette kabul etmemiş. Onlar da bu dik başlılık karşısında başlarını esefle sallamış. Ama baba başarmış. Onlar da bu zafer karşısında başlarını saygıyla eğmişler. Kabil Irmağı'nın güneyindeki Mayvant Caddesi'nin hemen arkasına yapılan iki katlı yetimhanenin bütün masrafını baba karşılamış. Rahim Han, babanın inşaatı kendi parasıyla tamamladığını, mühendislerin, elektrikçilerin, su tesisatçısı ve işçilerin, gönlü alınması gereken belediye görevlilerinin de parasını cebinden verdiğini anlattı. Yetimhanenin inşaatı 3 yıl sürdü. Artık 8'ime basmıştım. Açılışın bir gün öncesini çok iyi anımsıyorum. Baba beni Kabil'in birkaç kilometre dışındaki Garha Kölü'ne götürmüştü. Hasan'ı da çağırmamı söyledi ama ben Hasan'ın yapılacak işleri olduğu yalanını uydurdum. Babayla baş başa olmak istiyordum. Ayrıca bir keresinde Hasan'la Garha Gölü'ne gitmiştik ve Hasan taşı suda tam 8 kez sektirmişti. Benim rekorumsa 5'ti. Baba da yanımızdaydı, bizi seyrediyordu. Hasan'ın sırtına pat pat vurmuştu. Hatta kolunu onun omzuna bile dolamıştı. Baba ile ben yalnız ikimiz göl kıyısındaki tahta piknik masalarından birine oturduk. Haşlanmış yumurta ile köfteli sandviç yedik. İki nan diliminin arasına yerleştirilmiş köfte ile salatalık turşusu. Suyun rengi lacivertti. Güneş ışıkları cam duruluğundaki yüzeyi de ışıldıyordu. Cumaları göl biraz hava almak için kent dışına kaçan ailelerle dolup taşardı. Ama o gün hafta ortasıydı ve bir tek baba ile ben vardık. Bir de uzun saçlı, sakallı birkaç turist. Onlara hippie dendiğini duymuştum. Rıhtıma oturmuş, ayaklarını suya sarkıtmışlardı. Balık tutuyorlardı. Babaya saçlarını neden uzattıklarını sordum. Ama baba homurdandı, yanıt vermedi. Ertesi günkü konuşmasını hazırlıyordu. Elle yazılmış bir deste buruşu kağıdı karıştırıyor, kalemiyle şuraya buraya not alıyordu. Yumurtamı yedim ve babaya okuldaki çocuklardan birinin söylediği şey doğru mu diye sordum. Yanlışlıkla yumurta kabuğunu ısırırsan hemen tükürmeliydin. Baba bir kez daha homurdandı. Sandviçimden bir ısırık aldım. Sarı saçlı turistlerden biri güldü, ötekinin sırtına vurdu. Uzakta, gölün karşısında bir kamyon tepeyi ağır ağır tırmanıyordu. Dikiz aynasına vuran güneş ışığı parladı. Galiba bende saratan var dedim. Kanser. Baba esinti de uçuşan kağıtlardan başını kaldırdı. Meşrubatı kendin de alabilirsin dedi. Arabanın bagajında diye ekledi. Ertesi gün yetimhanenin avlusundaki bütün iskemleler doldu. Bir sürü insan açılış törenini ayakta izlemek zorunda kaldı. Rüzgarlı bir gündü, yeni binanın ana girişinin hemen önüne kurulmuş bir yükseltide babanın arkasında oturuyordum. Baba koyu yeşil bir takım elbise giymiş, astragan bir kapak takmıştı. Konuşmasının ortalarına doğru rüzgar başındaki şapkayı uçurdu, herkes güldü. Şapkayı tutmam için bana işaret etti. Buna çok sevinmiştim çünkü böylece herkes onun benim babam olduğunu anlayacaktı. Yeniden mikrofona döndü. Umarım bina şapkamdan daha dayanıklıdır dedi. Yine herkes güldü. Baba konuşmasını bitirince insanlar ayağa kalkıp alkışladılar. Alkışlar uzun bir süre kesilmedi. Daha sonra da sırayla onun elini sıktılar. Saçlarımı karıştıranlar, benim elimi sıkanlar da oldu. Babayla bizimle öyle gururlanıyordum ki. Ama babanın bütün başarılarına karşın insanlar iş konusunda ona güvenmeyi bir türlü beceremezdi. Babaya kanında ticaret olmadığını, babası gibi hukuk okuması gerektiğini söylerlerdi. Oysa baba işini başarıyla yürütmekle kalmayıp Kabil'in en zengin tüccarlarından biri olmuş, yanıldıklarını kanıtlamıştı. Baba ve Rahima'nın halı ihracatını ek olarak tıkır tıkır işleyen iki eczane ile bir lokantaları vardı. Son derece başarılı bir ortaklıktı. Aynı şekilde baba iyi bir evlilik yapamayacağını ile sürenlere inat, ne de olsa asil bir aileden gelmiyordu. Annem de çok iyi eğitim almış, Kabil'in en saygın, en güzel ve en iffetli kızlarından biri sayılan Sofia Akram ile evlenmişti. Üniversitede klasik Farsça dersi veren bu genç kadın üstelik kraliyet ailesinden geliyordu. Babam ondan sürekli prensesim diye söz ederek bu gerçeği fesat ahbaplarının yüzüne çarpardı. Beni bu apaçık sırıtan istisnayı saymazsak babam çevresindeki dünyayı gönlüne göre yoğurmuş biriydi. Sorun babanın dünyayı siyah beyaz görmesiydi. Ben neyin siyah neyin beyaz olduğuna karar verişinde. Hayatı böyle yaşayan birine duyduğunuz sevgiye mutlaka korku eşlik eder. Belki biraz da nefret. 5. sınıftayken bize İslam'ı öğreten bir din hocamız vardı. Adı Molla Fethullah Han'dı. Çiçek bozuğu bir yüzü, boğuk bir sesi olan kısa boylu tıknaz bir adam. Bize zekatın ve hac görevinin erdemlerini anlatır, günde 5 kez kılınan namazı ve namaz sırasında okunan karmaşık duaları öğretir, Kur'an'dan ayetler ezberletirdi. Tercüme etme zahmetine hiç kalkışmadı bu Arapça sözcükleri, Tanrı sizi daha iyi duyabilsin. En doğru biçimde telaffuz etmemiz için bizi sıkıştırır, bunun için de bazen elindeki soyulmuş söğüt dalından yararlanırdı. Bir gün bize İslam'ın içki içmeyi korkunç bir günah saydığını söyledi. İçenler bunun hesabını kıyamet günü verecekti. O günlerde Kabil'de içki içmek yaygın bir alışkanlık değildi zaten. İçki yüzünden halk önünde kırbaçlanan filan yoktu. Ama yine de içki içenler saygıdan bu işi gizli gizli yapardı. İnsanlar viskilerini ilaç niyetine kahverengi kese kağıtlarında belli eczanelerden alırdı. Torbayı görünmeyecek biçimde taşır, yine de dükkanın ününü bilenlerin ters, ayıplayan bakışlarını hedef olurlardı. Molla Fethullah Han'ın söylediklerini aktardığımda üst katta babanın çalışma odasındaydık. Baba odanın bir köşesine yerleştirilmiş olan bardan kendine viski doldurmaktaydı. Dinledi, başını salladı, sonra içkisinden bir yudum aldı. Gelip deri divana oturdu, kadehini bıraktı, beni kucağına çekti. Bir çift kütüğün üzerinde oturuyormuş duygusuna kapıldım. Derin bir soluk aldı, soluğunu burnundan salıverdi, bıyığının arasından geçerken tıslamaya, boğuk bir ıslığa dönüşen ses hiç kesilmeyecek gibiydi. Ona sarılsam mı, yoksa dehşet içinde fırlayıp kaçsam mı bir türlü karar veremiyordum. Okulda öğrendiklerimle gerçek yaşamdaki eğitimin arasında bocaladığını görüyorum dedi o derin sesiyle. Peki ama eğer söyledikleri doğruysa sen bir günahkar oluyorsun öyle değil mi baba? Baba bir buz parçasını dişleriyle ezdi. Babanın günah konusunda ne düşündüğünü bilmek ister misin? Evet. Öyleyse anlatayım dedi baba. Ama önce bir şeyi çok iyi anlamanı istiyorum Emir. O sakallı yobazlardan asla değerli bir şey öğrenemezsin. Molla Fethullah Hanım'ı kastediyorsun. Baba kadehini salladı. Buzlar şıngırdadı. Hepsini kastediyorum. O kendini bir boksanan, her şeyin üstünde gören maymunların sakalına tüküreyim. Kıkırdadım. Babanın herhangi bir maymunun sakalına tükürürkenki görüntüsü gerçekten komikti. Tek bildikleri, tesbih çekip anlamadıkları bir dilde yazılmış bir kitabı papağan gibi tekrarlamak. İçkisini yudumladı. Afganistan bunların eline geçerse Allah yardımcımız olsun. Ama Molla Fethullah Han iyi birine benziyor dedim, hala kırkır gülerek. Cengiz Han da öyleydi dedi baba. Neyse, bu kadar yeter. Günahı sordun, ben de anlatmak istedim. Dinliyor musun? Evet dedim, gülmemek için dudaklarımı büzerek. Ama burnumdan bir kıkırtı kaçtı, horultuya benzer bir ses çıktı, bunun üzerine kahkahayı koyuverdim. Babanın buz gibi gözleri gözlerime çivilendi, aynı anda gülmeyi kestim. Şurada seninle iki erkek gibi konuşmaya çalışıyorum. Bir kez olsun becerebilir misin bunu? Evet babacan diye kefeledim. Babanın bir iki sözcükle canımı nasıl yakabildiğini bir kez daha şaşarak. Çabucak uçup giden güzel bir an yaşamıştık. Baba bırakın kucağına almayı benimle doğru düz konuşmazdı bile. Bense bir aptal gibi harcamıştım onu. Güzel dedi baba ama gözleri ikircikliydi artık. Şimdi mollalar ne derse desin yalnızca bir günah vardır. Tek bir günah, o da hırsızlıktır. Onun dışındaki bütün günahlar hırsızlığın bir çeşitlemesidir. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Hayır babacan dedim. Anlamak için kendimi umutsuzca zorlayarak. Onu bir kez daha hüsrana uğratmak istemiyordum. Baba sabırsızca içini çekti. Bu da canımı acıttı. Çünkü sabırsız biri değildi. Eve hava karardıktan çok sonra döndüğü, akşam yemeğini tek başına yediğim günleri anımsadım. Ali'ye babanın nerede olduğunu, eve ne zaman geleceğini sorardım. Oysa inşaat alanında olduğunu, şunu ya da bunu denetlediğini çok iyi bilirdim. Bu ise sabır isterdi değil mi? Uğruna yetimhane yaptırdığı çocuklardan daha şimdiden nefret ediyordum. Bazen keşke ana babalarıyla birlikte ölselerdi derdim. Bir insanı öldürdüğün zaman bir yaşamı çalmış olursun dedi baba. Karısının elinden bir kocayı, çocuklarından bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun. Anlıyor musun? Anlıyordum. Baba 6 yaşındayken bir gece yarısı büyük babamın evine hırsız girmiş. Saygın bir yargıç olan büyük babam adamın karşısına dikilmiş ama hırsız onu boğazından bıçaklayıp oracıkta öldürmüş. Ve babanın babasını çalmış. Kent halkı katili ertesi gün daha öğleye kalmadan yakalamış. Adamın kunduz yöresinden gelen serserinin teki olduğu anlaşılmış. Onu bir meşe ağacına astıklarında ikindi namazına daha 2 saat varmış. Bu öyküyü babadan değil Rahim Han'dan dinlemiştim. Baba hakkındaki bilgileri hep başkalarından alırdım zaten. Çalmaktan daha kötü bir suç yoktur Emir dedi baba. Kendisine ait olmayan bir şeyi alan insan, bu ister bir can olsun, isterse bir dilim nan, aşağılıktır. Böyle birinin yüzüne tükürürüm. Böyle biriyle yollarımız kesiştiğinde Allah yardımcısı olsun. Anlıyorsun değil mi? Babanın bir hırsızı evire çevire dövme fikri hem gülünç hem de ürkütücüydü. Evet baba. Yukarıda bir yerde bir tanrı varsa umarım benim viski içmem ya da domuz yememden çok daha önemli meselelerle uğraşıyordur. Hadi in bakalım. Böyle günahtan konuşup durmak beni yeniden susattı. Bardak kadehini dolduruşunu seyrettim ve az önceki konuşmamıza benzer bir konuşmayı bir daha ne zaman yapacağımızı merak ettim. Çünkü gerçeği söylemek gerekirse hep babanın benden az çok nefret ettiğini hissederdim. Neden etmesin ki? Her şeyi bir yana sevgili biricik karısını, güzeller güzeli prensesini öldürmüştüm öyle değil mi? Buna karşılık da en azından babaya benzeme nezaketini gösterebilirdim. Oysa ona hiç çekmemiştim. Hem de hiç. Okulda şerjanji denen bir oyun oynardık. Bir tür şiir yarışması. Farsça öğretmeninin gözetiminde yapılır, aşağı yukarı şöyle gelişirdi. Sen bir şiirden bir dize söylerdin, rakibin de 60 saniye içinde senin ağzından çıkan son harfle başlayan bir başka dize söylemek zorundaydı. Sınıftaki herkes beni takımına almak isterdi. Çünkü 11'ime bastığımda Hayyam'dan, Hafız'dan ya da Rumi'nin ünlü mesnevisinden düzinelerce dizeyi ezbere biliyordum. Bir keresinde bütün sınıfa karşı tek başıma oynadım ve kazandım. O akşam bunu babaya anlattım, başını sallamakla yetindi. Güzel diye mırıldandı. İşte babamın kayıtsızlığından kaçıp ölmüş annemin kitaplarına sığınmam böyle oldu. Bir de Hasan'a elbette. Bulduğum her şeyi okuyordum. Rumi, Hafız, Sadi, Victor Hugo, Jules Verne, Mark Twain, Ian Fleming. Annemin kitaplarını okuyup bitirince sıkıcı tarih kitaplarını değil, onlara pek elimi sürmezdim. Bir tek romanlara, destanlara düşkündüm. Harçlığımı kitaplara yatırmaya başladım. Sinema parkının yakınındaki kitapçıdan her hafta bir kitap alırdım. Odamdaki raflar dolunca onları karton kutularda biriktirmeye başladım. Bir şairle evlenmek başka şeydi, burnunu şiir kitaplarından kaldırmayan bir oğula sahip olmak başka şey elbette. Babanın hayal ettiği erkek evlat bu değildi. Gerçek erkekler şiir okumazdı, hele şiir yazmak, Tanrı korusun. Gerçek erkekler, gerçek erkek çocukları tıpkı babanın gençken yaptığı gibi futbol oynardı. Edebiyata düşkünlüğüm baba için gerçekten sabır isteyen bir durumdu. 1970'te baba yetimhane inşaatından bir süreliğine uzaklaşmış, Dünya Kupası maçlarını televizyondan izlemek için Tahran'a gitmişti. O günlerde Afganistan'da henüz televizyon yoktu. Futbol tutkusunu bana da aşılamak için beni bir takıma yazdırdı. Ama acınacak durumdaydım. Takımı yüz karasıydım. Sürekli ya güzel bir pasın arasına giriyordum ya da gole giden bir oyuncunun önünü tıkıyordum. Sıska bacaklarımda sahada bir o yana bir bu yana seyirtir, kimse bana pas vermediği için sızlanıp dururdum. Kollarımı deli gibi sallayıp "Hey bana, bana!" diye çağırıp dursam da takım arkadaşlarım beni görmezden gelirdi. Babamın spor becerilerinin zerresini bile alamadığımı anlaşılınca baba beni hiç olmazsa ateşli bir taraftara dönüştürmeyi denedi. Bu kadarını becerebilirdim herhalde değil mi? elimden geldiğince uzun bir süre ilgileniyormuş numarası yaptım. Kabil takımı Kandahar'ı yendiğinde baba ile birlikte çığlıklar attım. Hakem bizim takıma penaltı verince küfrü bastım. Ama baba bu bilginin işten olmadığını hissetti ve oğlunun asla futbol oynamayacağı, hatta seyretmeyeceği gerçeğini kabullendi. Babanın beni ilkbaharın ilk günü Afgan yılbaşısında götürdüğü yıllık Buzkaşi turnuvasını anımsıyorum. Buzkaşi Afganistan'ın milli tutkusuydu. Hala da öyledir. Genellikle zengin hamilelerce desteklenen son derece yetenekli bir binici, yani bir çependez, oyun alanındaki bir keçi ya da koyun leşini yerden kapmaya, dört nala kaldırdığı atıyla sığının çevresinde bir tur attıktan sonra hayvan leşini önceden belirlenmiş olan sayı çizgisinin içine atmaya çalışır. Bu arada öteki çebendezler onu kovalar, leşi elinden almak için her türlü yolu dener, tekme, yumruk, kırbaç savurmak, tırmıklamak serbesttir. O gün izleyiciler avaz avaz bağırıyor, meydandaki atlılar savaş naraları atarak bir toz bulutu içinde hayvan leşini kapmaya çalışıyordu. Toprak atlarının toynakları altında sarsılıyordu. Biz yukarıdaki tribünlerden seyrediyorduk. Biniciler önümüzden dolu dizgin, haykırarak, kükreyerek geçiyor, atların ağızlarından salyalar, köpükler fışkırıyordu. Bir ara baba birini gösterdi. Emir, şu etrafı kalabalık adamı görüyor musun? Görüyordum. O Henry Kissinger. Ya dedim, Henry Kissinger'ın kim olduğunu bilmiyordum. Sormaya hazırlandım. Ama aynı anda dehşet içinde çependezlerden birinin attan düştüğünü ve toynakların altında ezildiğini gördüm. Bedeni bez bir bebek gibi oradan oraya sürükleniyor, sağa sola savruluyordu. Sonunda atlılar uzaklaştı, beden birkaç kez yuvarlandıktan sonra durdu. Bir kez seyirdi, sonra tam anlamıyla hareketsiz kaldı. Bacakları doğal olmayan bir biçimde bükülmüş, akan kan yerde bir havuzcuk oluşturmuştu. Ağlamaya başladım. Eve dönünceye kadar da ağladım. Babanın direksiyona kilitlenmiş ellerini anımsıyorum. Sıkıyor, gevşetiyor, yine sıkıyordu. Yüzündeki tiksintiyi gizlemek için harcadığı yoğun çabayı hiç unutmayacağım. O gece babamın çalışma odasının önünden geçerken Rahim Han'la konuştuğunu duydum. Kulağımı kapıya yapıştırdım. Sağlıklı olduğu için şükretmelisin diyordu Rahim Han. Biliyorum, biliyorum ama sürekli kitap okuyor ya da uykuda yürür gibi evin içinde dolanıp duruyor. Ben öyle değildim. Babanın sesinden hayal kırıklığı, hatta kızgınlık yansıyordu. Rahim Han güldü. Çocuklar boyama kitabı değildir. Onları en sevdiğin renklere boyayamazsın. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Kesinlikle onun gibi değildim. Birlikte büyüdüğüm çocuklar da değildi. Biliyor musun, bazen dünyanın en ben merkezci insanı oluyorsun dedi Rahim Han. O, babaya bu tür şeyleri söyleyebilen tek kişiydi. Bununla ilgisi yok. Yok mu? Yok. Neyle var peki? Babanın oturduğu koltuğun gıcırdadığını duydum. Gözlerimi yumdum, kulağımı kapıya biraz daha bastırdım. Duymak istiyor, duymak istemiyordum. Bazen şu damdan dışarı bakıyor, onu mahallenin çocuklarıyla oynarken görüyorum. Onu itip kakıyor, oyuncaklarını elinden alıyor, şurasına burasına dirsek atıyorlar. Ve o asla karşılık vermiyor, asla. Yalnızca başını önüne yiyor. Şiddeti sevmiyor demek ki dedi Rahim Han. Demek istediğim bu değil Rahim. Bal gibi biliyorsun diye atıldı baba. Bu çocukta eksik bir şeyler var. Evet, gaddarlık. Kendini savunmanın gaddarlıkla bir ilgisi yoktur. Mahallenin çocukları ona sataşınca ne oluyor biliyor musun? Hasan öne atılıp onları püskürtüyor. Kendi gözlerimle gördüm. Eve döndükten sonra ona soruyorum. Hasan'ın yüzündeki yara nasıl oldu? O da düştü diyor. Sana söylüyorum Rahim. Bu çocukta bir eksiklik var. Zamanla kendi yolunu bulacaktır dedi Rahim Han. Nereye doğru peki dedi baba. Kendini savunamayan bir çocuk hiçbir şeyi savunmayan bir erkek olur. Her zamanki gibi aşırı basitleştiriyorsun. Hiç sanmıyorum. Öfkelisin. Çünkü işini devralmayacağından korkuyorsun. Şimdi kim basitleştiriyor bakayım diye sordu baba. Bak birbirinizi sevdiğinizi biliyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Kıskanıyorum ama memnunum. Ciddiyim. Birine, onu anlayan birine ihtiyacı var. Çünkü Tanrı şahit ben anlayamıyorum. Ama Emir'de beni endişelendiren, ifade edemediğim bir şey var. Sanki duraksadığını, doğru sözcükleri aradığını görebiliyordum. Sesini alçalttı ama onu yine de duyabildim. Doktorun onu kırımın içinden çekip aldığını gözlerimle görmeseydim, oğlum olduğunu asla inanmazdım. Ertesi sabah Hasan bana kahvaltı hazırlarken canını sıkan bir şey mi var diye sordu. Lafa ağzına tık verdim. Sen kendi işine bak. Rahim Han şu gaddarlık konusunda yanılıyordu.